11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar,
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Ayna, hatıra, gözler ve sevmek. Son yıllarda Alman işverenleri erkek işçiden çok kadın işçi ister oldular. Alman işverenlerin bu isteği hemen duyuldu. Anadolu'nun haritada yeri olmayan köylerine kadar ulaştı. Kendileri gitmekten umutlarını yitirmiş olan erkekler karılarını Almanya'ya yolcu etmeye başladı. Kolay olmadı bu iş. İstenen kadınlar gençtiler. Gaz lambalarının altında nice tartışmalar oldu. Bir eksik eteğin bir başına gavur içlerine gitmesi olabilir miydi bu? Oldu. Yoksulluk daha ağır bastı. Gelenekler para karşısında geriledi ve Almanya'ya giden trenler erkekten çok kadın taşımaya başladı. Göçmen kadınların öyküsü pek bilinmez. Gurbete giden kocasının arkasından çaresizce el sallayan, kucağındaki çocuğuyla gözyaşı döken bir kadın tahayyülü vardır hep aklımızda. Göç filmleri arasında kült olmuş Dönüş filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Gülcan, kocası İbrahim'in arkasından yaşlı gözlerle bakıp iç çeker. "Babamız, tez zamanda dön inşallah," der. Küçük Hasan'ı bağrına basıp bir çare köyün yolunu tutar. Bu film için bestelenen ve Seha Okuş'un kadife gibi sesinde hayat bulan "Hasretinle Yandı Gönlüm" de aynı şeyi anlatır. Çileyle, dertle sevdiceğini bekleyen kadınların hikayesidir bu. Filmlerde, kitaplarda, gurbete yakılan şarkılarda ve türkülerde durum çoğunlukla böyledir. Kadın hep geride kalan, yol gözleyen, sabır ve metanetle kocasını bekleyendir. Oysa yarım asrı deviren göç hikayesinin tam ortasındadır kadınlar. Tek rolleri beklemek değildir. Avrupa'nın türlü fabrikalarında, atölyelerinde, kimi zaman çok ağır işlerde çalışıp ömür çürüten, aynı zamanda evine kol kanat geren, dört duvarı yuva yapan, tencere kaynatıp çocuk büyütendir. Onlar da en az erkekler kadar bu göç hikayelerinin kahramanlarıdır. O yıl Türk kadınlarının yoğun olarak yurt dışına gitmeye başladığı yıldı. Takvimler 1965 yılını gösteriyordu. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi kalifiye kadın işçi arıyordu. Çağrı çok çabuk yanıt buldu. Tophane'deki Alman irtibat bürosunun önünde erkeklerden oluşan işçi kuyruğunun yanına bir de kadınlar kuyruğu eklendi. Sınavları ve sağlık kontrollerini geçen kadınlar bavullarını, bohçalarını omuzlayıp yollara düştü. Erkek işçi yurtlarının karşısına kadın yurtları açıldı. Demir ranzaların üzerinden beyaz dantelli yatak örtüleri sarkıyor, pencere önlerine menekşeler diziliyor, memleketten getirilen konservelerle yapılan yemeklerin kokusu koridorlara yayılıyordu. Türk kadınları gelmişti. Neredeyse tüm göçmen işçilerin karşılaştığı zorluklar onları da bekliyordu. Dil en büyük sorunların başındaydı. İzmirli Seyhan Turan, Hollanda'da kendini büyük bir boşlukta yapayalnız hissettiğini söylüyordu. Ne onları anlıyor, ne de onlara bir söz söyleyebiliyordum. Konuşabiliyordum ama dilsizdim, duyuyordum ama sağırdım. Almanya'ya iş umuduyla gelen Selma öğretmen de Almanca bilmediği için çok sevdiği mesleğini yerine getiremiyordu. Kaderin cilvesi olacak ilk bulduğu iş bir okulun temizlik işiydi. Okulda öğretmen olarak çalışmak yerine temizlikçilik yapıyordu. 45 sınıf, 5 merdiven ve tüm koridorları 3,5 saatte tek başına temizlemek zorundaydı. Elbette kadın işçilerin karşılaştığı tek sorun dil değildi. Kadın olduklarına bakılmaksızın pis ve ağır işlere gönderiliyor, sudan sebeplerle ücretleri kesiliyor, iş yerlerinde ayrımcılığa, hakarete uğruyorlardı. Bana bir amortisör fabrikasında çalışacağım söylenmişti ama kendimi küçük, pis bir araba tamirhanesinde buldum. 15 dakikada 100 parça yapmamı istiyorlardı. Ben durmaksızın çalışarak ancak yarım saatte yapabiliyordum. Ustabaşı bana o halde ekmeğini katıksız yersin diyordu. Yanına gidip hamile olduğumu, bu kadar ağır işlerde çalışmamam gerektiğini söylediğimde bana inanmadı bile. Günde 6 saat boyunca dev boyutlu, neredeyse 50 kiloluk amortisörleri 20 metre öteye çektirdi. Üstelik tam 7 ay, tüm hamileliğim boyunca. Bu ağır iş yüzünden kim bilir kaç kez hastaneye gitmişimdir. İş yerinde çocuğumu masanın altında doğurmam gerektiğini söyleyip bana gülüyorlardı. Nermin Özdil'in Almanya'nın Ulzen şehrindeki çileli hayatı işte böyle başlamıştı. Onun gibi niceleri benzer çileler çekti. Türkiye'den çok sayıda kadın işçi isteyen Berlin'deki bir fabrika onları çiçeklerle karşılamış, beyaz çarşaflı tertemiz yataklar hazırlamış ancak iş hayatları boyunca kanserojen maddeye maruz kalacaklarını onlardan saklamıştı. Ağır iş koşulları ve aşağılamalara rağmen Türk kadınları çalışmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmedi. Hollanda'nın Almelo şehrinde bir konserve fabrikasında çalışan Türk kadınlarının mücadelesi bugün de unutulmuş değil. Düşük ücret ve ağır iş koşulları yüzünden greve giden 130 Türk kadını günlerce fabrika önünde eylem yapmış ve sonunda fabrikayı dize getirmişti. Ücretlerine zam yapılmış, mesai saatleri düzenlenmiş, çalışma koşulları iyileştirilmişti. Türk kadınlarının herkese örnek olan hak arayışı da günlerce, günlerce konuşulmuştu. Türk kadınlarının çalışmak ve biriktirdikleri parayla memleketlerine geri dönmekten başka bir beklentileri yoktu aslında. Sayılı gün değil miydi? Çabuk geçerdi. Ancak o beklenen gün bir türlü gelmedi. Yeni dertler, yeni ihtiyaçlar, başka yetinmeler çıktı ortaya. Daha fazla çalışıyor, tatil günlerinde bile izin kullanmıyorlardı. 70'lerin başından itibaren aileler birleşmeye başladı. Tıpkı erkek işçiler gibi kadın işçiler de memleketteki eşlerine davet gönderdi. Heyecanlı ve umut dolu bir bekleyiş yaşandı. Aylarca aynaya bakmayan kadınlar bavullarından kemik taraklarını ve el aylalarını yeniden çıkardı. Yara bere içindeki eller yeniden taramaya başladı. Asbestten keçe gibi olmuş saçları. Birçok yuva gurbette yeniden kuruldu. Yurtlarda, pansiyonlarda kalanlar çıktı. Mahallelere, evlere karıştı. Avrupa'nın duvarları rutubetten patlamış, banyosuz ve tuvaletsiz, tek odalı, köhne evleri birçok Türk ailenin yeni yuvası oldu. Birbirine kavuşan eşler karı koca sırt sırta verip çalışmaya devam ettiler. Sabah ve akşam olmak üzere her gün çifte mesai yapan, birbirlerini ancak vardiya değişiminde metro istasyonunda görebilenler vardı. Zaman akıp gidiyordu. Gurbetin yükünü daha da ağırlaştıran şey ise memleketteki çocuklara duyulan hasretti. Çocukları getirmek için ayrıca izin almak gerekiyordu. Getirseler evde onların bakımıyla kim ilgilenecekti? Annelerin işten ayrılması gerekecek, eve giren para azalacak ve memlekete dönüş süresi daha da uzayacaktı. Diğerleri gibi biz de bir an önce geri dönmeyi istiyorduk. Çocukla bunun olamayacağını düşündük. 13 aylıkken Gediz'i anneme bıraktığım öyle büyük bir acı ki anlatılmaz. Günlerce, günlerce ağladım diyordu Seyhan Turan. Ancak aylar, yıllar geçtikçe çekilen hasret çileye dönüştü. Çocuklarını geride bırakıp gelenlerden biri de İlmiye Öztürk'tü ve şunları dedi. 26 yaşımda geldim Almanya'ya. Biri 5, diğeri 2 yaşında olan iki kız çocuğumu geride bıraktım. Kocam Rasim önceleri razı olmadı ama birkaç ay sonra sen de gelirsin deyince ikna oldu. Augsburg'da bir tekstil fabrikasında işbaşı yaptım. Rasim'in gelmesi uzun sürmedi. 8 ay sonra aynı fabrikada çalışmaya ve aralarında büyük demir kapılar bulunan karşılıklı yurtlarda yaşamaya başladık. Ona hazırladığım ilk kahvaltıyı o demir kapının önünde ikram edebildim. Çocuklarımızın hasretini bağrımıza basıp işe koyulduk. Aylarca durmaksızın çalıştık. Bir yılımız dolmamıştı ki çocuklar için izin çıkarabildik. Küçük bir ev bulup yerleştik. İçim içime sığmıyordu. Çocuklarıma kavuşacağım o anı sabırsızlıkla bekliyordum. Bir hostes nezaretinde çocuklar İstanbul'dan yola çıktılar. 1969 yılının Mayıs ayının son günleriydi. Büyük kızım beni gördü. Ta uzaktan tanıdı. Koştu, kucaklaştık, ağlaştık. Ama küçük kızım beni tanımadı. Kucağıma gelmedi, kendine dokundurmadı. Haftalarca babasının elinden yemek yedi. Babasının koynunda uyudu. Bana hiç yanaşmadı. Onun annesi bir gün trene binip çok uzaklara gitmişti. Yıllar geçti, o çocuklar büyüdü, orada okuyup, orada ekmek sahibi oldular. Dönmek artık o kadar kolay değildi. Yalnızca 2 yıl demiştik, çalışacak ve biriktirdiğimiz parayla memlekete dönecektik. 2 yıl sabredecektik. Döneceğimiz o günü iple çekiyorduk. Ama olmadı. Öyle kala kaldık burada. Dönemeyeceğimi anlayınca memleketteki evimde kullanmak için sakladığım yemek takımımı, pencere setlerimi, ipek yatak örtümü ve diğer eşyalarımı birer birer kutularından çıkarıp kullanmaya başladım. Ama elim ona hiç gitmedi. Eşimin ilk hediyesi telkari işlemeli el aynamı bavulumdan hiç çıkarmadım. Elim bir türlü ona varmadı. İşte böyle anlatıyordu bir göçmen kadın yaşadığı büyük hayal kırıklığını. Henüz gençliğinin baharında gurbeti mesken tutmuş, gözlerinin içi gülen, umut dolu kadınlar çok eskilerde kaldı. Gurbetin çilesine, kahrına göğüs geren, bir umudun peşinde koşan o kadınlar aynalara da küstü. Belki yabancı kalmaktan korkuyorlardı simalarına ya da yıllar önceki o gencecik hallerini saklıyorlardı hatıralarında. Kim bilir? Ama o aynalar o bavullarda kaldı. Hani gurbete giden o ilk trenin kalkışından birkaç yıl şairin kaleminden dökülen şu dizeler gibi. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir, sen kaç köşeli yıldızsın. Evlerinin içi ayna döşeli, ayna, hatıra, gözler ve sevmek, benim aşkım bin bir köşeli ah, bin bir köşeli. Bir köşe gidince bin köşe, yeniden gelecek ayna, hatıra, gözler ve sevmek. Efendim merhaba, 11. Perona canlı yayında okuduğumuz Ayna, Hatıra, Gözler ve Sevmek başlıklı Gökhan Duman imzalı metinle başladık. Biliyorsunuz artık 11. Peron'u sizler için Eda Kotanoğlu hazırlıyor. Ana kumandada bu hafta sevgili Ayhan Taşçı var. Karşımda programımızın danışmanı, daimi konuğu sevgili Özkan Pekisen var. Ve programı hazırlayan ve sunan ben prodüktör Murat Örem olarak mikrofondan da sesleniyorum sizlere. Sevgili dinleyiciler, bu uzun, çok çarpıcı, ruhu da biraz yorucu metnin ardından canlı yayınımızda çok eskilerden bestelenmiş ama bugün de ölümsüzlüğüyle devam eden bir şarkıyı farklı bir grupla konuşacağız ve bu farklı grup üzerinden de 11. Peron yolculuğunda bu hayatların nasıl kesiştiğini yeniden anlatacağız şarkıdan hemen sonra.
Düşsem acı çeksem, hasta olsam ünlüsem, ben derdime yanar olsam, devam edir bilmezsem. Nerede düşsem acı çeksem, hasta olsam ünlüsem, ben derdime yanar olsam, devam edir bilmezsem.
Evet, fonda akıyor. Özellikle bu nakarat kısmını dinleyicilerimizle paylaşalım. Sonra sana danışayım istedim sevgili Özkan. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Bu Türkiye'de de çok bilinen, çok sevilen ve hala üyelerinin yaşadığı üç hüreli de çağrıştıran bir şarkı. Ama burada solist farklı, grup farklı. 11. Peron'la uzlaşan kısımları neler? Senden dinleyelim.
Karşımızda çok ciddi bir hikaye var aslında.
O hikayeyi konuşacağız değil mi?
Aynen öyle. Şimdi hemen başta şunu söyleyeyim. Biz grup doğuştan bahsedeceğiz. 1975 yılında yapılan bir kaydın. Uzun yıllar saklı kalan bir kaydın. 2019'da tekrar yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan bir gruptan bahsedeceğiz. Ama bu grubun şöyle bir özelliği var. Biraz önce ismini söylediğimiz Üçürel gibi veyahut da Apaçlar gibi efendim dönemin Anadolu pop grupları gibi bir grup değil. Sadece sahne alan bir grup. Hı hı. Yani tam da programla ilintili olan, hı hı, hani o Gastarbeiter deniyor ya, hı hı, misafir işçilerin çocukları olan, orada işte düğünlerde, işte efendim müzik hollerde sahne alan ve sadece bu şekilde müziği
yani
inşa
Türkiye'de eden. Kurulan bir grup değil.
Hayır, Almanya'da.
O yüzden 11. Peron'da konuşuyoruz zaten.
Sadece Almanya üzerinde müzik yapan ama oradaki Türk insanına, hatta daha da kendilerini geliştirdikten sonra yabancı insanları da, biliyorsun Almanya çok farklı insanlar da var. Yani farklı ülkelerde insanlar da var. Birçok dilde şarkı da söyleyebiliyorlar. Ama bu yeni kayıtta özellikle, zaten grup doğuşun özelliği de bu kaydın özelliği de şu. Hani o bizim sürekli olarak bahsettiğimiz son dönemde modada olan Anadolu pop akımını, bütün külliyatını şöyle bir yeniden bir değerlendirmişler. Ve bazı parça seçimleri yapmışlar. Seçtikleri
bu
parça...
son değerleme üzerine diyorsun.
Evet, yapılan ta o zamanlar yapıyorlar ama bunları. Hı hı. Dediğim gibi kayıt yeniden alındı. Hı hı. İşte içinde Cem Karaca var, Selda var. Barış Manço var. Yani işte Üçürel'den başka bir şey dinledik. Dolayısıyla yeniden bir yorumlanması var. Burada albümün bir takım özellikleri de var. Bu yeni kaydın 2019 yılında yani raflardan kaldırılıp gündeme getirilmesinde bir takım özelliklerin en önemlisi şu. Hiçbir şekilde oynanmamış. Yapımcılar tarafından kayıtlara hiçbir müdahale söz konusu değil. Hani bilgisayar
aranje edilmemiş.
Yani bilgisayar aracılığıyla bir sürü bir şey yapabilirsiniz. Hı-hı. İşte daha fazla işlerlik kazanır umuduyla ama tamamen orijinaline sadık kalmış. Öyle olduğu zaman da tam da dönemin ruhunu ve Anadolu popu nasıl yorumladıklarını çok rahat görebiliyorsunuz. Burada şöyle de bir şey var. Geçenlerde aslında şu örnekle ben bunu direkt olarak verebilirim. Hı-hı. İnternette çok dinlenen bir yeni bir şarkıcı, çocuğu dinledim. O şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben kendi yaptığım şarkıları başka gençler tarafından da internette çalındığını, söylendiğini gördüm. Hı hı. Ve bazı şeyleri, şarkıları kendim yazmama rağmen o ruhu veremediğimi, bir başka kişinin kendi başına benim şarkımı söylerken bambaşka bir ruh kattığını görüp bu anlamda da çok büyük bir tatmin duygusu yaşadım dedim. Grup Doğuş'un yaptığı da tam da böyle bir şey. Yani diyor ki ağlarsa anam ağları, bir de bizden dinleyin. Bizim sound'umuzda, bizim müziğimizde dinleyin.
Ve bir de bizim koşullarımızı belki gözünüzün önüne getirerek dinleyin.
Aynen diyor. Çünkü çok farklı bir yorum getirmişler. Özellikle albüme yapılan atıflarda, yani eleştirilerde ciddi bir altyapının olduğu, melodilerin bambaşka seslendirildiği, tınıların tamamen değiştirildiği ama o bildiğimiz şarkının tamamen dışında, hani son dönemde bir şey vardı, işte bir tabir var, psikodelik derler. Yani bu Amerikan kökenli, işte İngiliz kökenli müziğe atıfta bulunan bir takım tınıların olduğu. Bunu çok güzel harmanlandı ve Anadolu popla birleştirildi. Ama uzun yıllar grubun değerinin bilinmediği söyleniyor. Mesela ilk yapıldığı zaman bir kaset olarak basılmış. Ama çok büyük bir ilgi görmemiş ki, takdir edersin ki o dönem zaten Anadolu popun tam altın yılları. Bayağı bir yavaşta bütün şey. Belki o anlamda geri kaldılar ama daha sonra bu yeni insanlar, yani yeni gençler bütün böyle şeylere merak saldılar. O kayıtları dinleyince bir şekilde işte 2019 yılında demişler ki bu mutlaka yayınlanmalı. Çünkü çok ciddi bir müzikal altyapısı var. Mutlaka insanlar bunu dinlemeli.
Tam kuruluş yıl dönümü hakkında bir şey söyleyebilir
miyim? 1900 çok güzel bir hikaye verdi dedim işte. Dilersen abi oraya döneyim.
Lütfen lütfen.
74'te. Münih'te kurulmuş. Hı hı. Hemen grup üyelerini söyleyelim. Tufan Aydoğan ve Muhittin Aydoğan. İkisi, hı hı, kardeşler ve arkadaşları var. Sedat Ürküt ve Koray Dikmen. Hı hı. Burada Koray Dikmen özellikle dikkat çekiyor. Çünkü Koray Dikmen belki de Türk popüler müziğinin altyapısını oluşturan kişinin, yani Erkut Taşkın'la birlikte çalışmış bir müzisyen. Hı hı. Yani buradan benim aklıma zaten grupla ilgili bilgileri toplarken hemen şu geldim. Eğer siz Erkut Taşkın'la yan yana müzik yapmışsanız zaten yolu ciddi
o
anlamda.
İyi değerlendirirseniz zaten bir külliyata vakıf yani olmuşsunuz.
Gerçekten demek. Öyle çok ciddi bir affedersiniz mesafe almışsınız demektir.
Tabii.
Tufan Aydoğan'ın başka bir hikayesi var. Kendisi askerde. Yıldırım Gürses ve Barış Manço ile birlikte askerlik yapma şansını yakalıyor. Kendisi de zaten bir müzisyen.
O da bir kaynağın içine, menbaın içine düşmüş.
Çok büyük yani, şans. Deryanın
içine
çok
düşmüş.
Büyük şans. Kendisi de org çalıyor. Fakat Barış Manço yani son derece başarılı olduğunu görünce Orklar Fatihi diyor. Tufan diye onu isimlendiriyor. Kendisi anlatımlarında şöyle bir şey daha önce bahsediyor. Diyor ki Yıldırım Gürses zaten tartışılmaz.
Tabii.
İşte Barış Manço akeza. Ama onlar subaydı, ben bir erdim. Ama Polatlı'da er gazinosunda tam 20 ay boyunca birlikte müzik yapıyorlar. Ama diyor tamamen bir arkadaşlık çerçevesi içerisindeydik. Onlardan o kadar çok şey öğrendim ki, özellikle Barış Manço'dan, ki Barış Manço zaten ona gerçekten şeye çok hakim olduğu için işte bu parçalarda onu da görüyoruz orguna. Hakim olduğu orgların Fatih Tufan gibi isim şey yapmış, yani ne derler. Öyle bir değer biçmiş kendisine. Zaten Koray Dikmen'den bahsettik, işte o da Erkut Taşkın'la. Ortaya çok popüler olmayan, insanlar tarafından tanınmayan ama gerçekten Almanya'da var olma mücadelesi veren, bütün bu müzikleri yaparken aynı zamanda çalışıyorlar.
Asli işleri değil yani.
Tabii yani başlarına neler geliyor? Hani hangi birini söyleyeyim diye biraz şaşırıyorum. Örneğin bir tanesinden bahsedeyim.
Lütfen, lütfen.
Almanya'da çalışıyorlar. Ciddi anlamda tabii büyük bir şey var. İlgi olmaya başlıyor. Ama başka Alman sanatçıların yani çıktığı sahneler de var. Artık bir çeşit bir kıskançlığa dönüşmeye başlıyor. Orada da menajerler hemen uyarıyor. Diyor ki bu böyle gitmez. Neden işte gayet de güzel çalışıyor diyor ki, yavaş yavaş tabii ırkçılık falan da burada üstüne gelme diyor ki,
sosyal olaylar da
iki geldi. Grubu diyor dört kişisiniz iki iki ayırmak zorundasınız. Eğer bundan sonra bu işten hani amiyane tabirle ekmek yemek istiyorsanız.
Niye iki iki ayırın?
Temel sebebi şu, farklı yabancı kökenli insanları da yanınıza alın ki anca öyle var olabilirsiniz. Siz böyle bir kaliteli müziği yapmaya devam ettikçe, bu kadar insanı yan yana getirirseniz eğer, zaten de bir ırkçılık söz konusu, yani başınız farklı bir şeye ağrıyabilir.
Menajer belki ticari de düşünmüş olabilir, sığ da düşünmüş olabilir.
İşte çok büyük zorluklarla karşılaştıklarını, işte sadece bir org meselesinde bile ciddi bir büyüklükte bir org aldığını kendisine, onu işte eşiyle o yüzden tartıştığını, işte yani biz Almanyalara geldik belli bir şeyler için uğraşıyoruz, sen gidiyorsun kocaman
sermayeyi kediye yüklüyorsun. Yani parayı orklara morklara veriyorsun, öyle mi? Biraz latife yapalım.
Yani diyor ki başımıza diyor orada, aynı zamanda çok önemli bir ayrıntıyı da unuttum. Zaten Tufan Aydoğan Türkiye'de askerken Almanya'ya gitme kararı alıyor. Tam da programla ilgili anne babası zaten işte bu biraz önce öyküsünü dinlediğimiz kadınlardan bir tanesi de onun annesi babası da.
Tam da sana onu soracaktım. Hani birden grup doğuşa girdik ama Gökhan'ı da sevgiyle analım, kulaklarını çınlatalım. Kitaptan 11. Peron'dan da alıntı evet. metinler var burada. 11. Peron da zaten Gökhan'ın bir kitabıydı biliyorsun. Ne diyorsun bu yazılanlar hakkında da?
Şimdi benim orada en çok şeyi dikkatimi çekti. Hani kadın ve erkeğin rolü yaşamda farklı. Hı hı. Yani yapabildiklerimiz yapamadıklarımız var. Hı hı. Mesela bir kadının 35 sınıfı yanlış hatırlamıyorsam 3 saatte temizlemiş olması evet. gibi bir ayrıntı.
Ve öğretmen olan aslında ülkesinde öğretmen.
Yani her şeye vakıfsınız ama yapmak istediğiniz ya da size biçilen rol orada o. Ve onu o süre içerisinde bitirmeniz gerekiyor. İşte hamile olmasına rağmen belli yükleri çekmesi gibi şeylerin. Yani hakikaten yenir yutulur şeyler değil bunlar. Okunduğu zaman insanı cidden duygulandırıyor. Orada ciddi bir yaşanmışlık var. İşte doğuştan bahsederken gruplu tam da bu insanların çocukları aslında bunlar. Almanya'ya tekrar geri dönüyor. İşte dediğim gibi Tufan Aydoğan. Orada yeniden var olmaya çalışıyor. Bütün programlar serimiz boyunca konuştuğumuz bütün zorlukları çekiyor. İşte dediğim büyük ork almasından dolayı eleştirilmekten hı-hı, tutun da hı-hı. farklı farklı yerlerde farklı farklı işler yapmaya kadar.
Küçük ork alsaydı da eleştirirdi. Hanımlar bir vesileyle eleştirecek başlıklar bulurlar biliyorsun.
Şimdi şöyle de bir şey söyleyelim. Hani şimdi 67-68 yaşlarında bu insanlar. Hı-hı. Ama yani bir şekilde gençler onları buluyor ve oturup konuşuyorlar. Başlarından neler geçtiğini falan anlattıkları zaman işte yayın öncesinde sana dedim ya tam da kitaplaştırılması gereken bana göre bir hikayedir diye temelini de şuradan aldım böyle bir fikrin.
Belki birkaç ay sonra bir kitaplaştırmış bir isim olarak seni ağırlarız olmaz mı?
Belki inşallah. İşte şey geldi aklıma işte bütün Hollywood sinemasında şey vardı işte çok ünlü grupların işte filmleri yapılır işte Beach Boys'un vardır, Rolling Stones'un vardır. Kendi kendime dedim ki eğer konu yaşanmışlıksa yani onları bir kenara bırakıp grup doğuşa bir şekilde yönetmenleri falan yönlendirmesi lazım.
O zaman sevgili Ayhan'dan rica edelim. Seçtiğimiz bir şarkı daha var değil mi? Grup evet. doğuşla ilgili. Onun da ismini
da,
sen söyle.
O da Barış Manço'nun hı-hı. Gülme Ha Gülme adlı şarkısı.
Evet. Evet sevgili dinleyiciler 11. Peron'dasınız. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınından sesleniyoruz. Sizlere selamlıyoruz. Yine fona aldık Grup Doğuş'un Barış Manço ile ölümsüzleşen Gülme Ha Gülme şarkısını. Biz müziği dinlerken sevgili Ayhan'a da ben sordum. Ayhan sen ne diyorsun bu grup hakkında diye. Ayhan tabii bizlere göre biraz daha genç ama o da gene bu müziğe vakıf. Abi ben biraz bu işlerden anlarım bu grup çok iyi dedi. Şimdi, sen de tam o arada şey diyordun. Yani gruba yönelik eleştiriler de var. İşte müzikal altyapı, enstrüman çalanlar, şunlar bunlar çok iyi. Solistler kötü diye. Ben fikrimi sorarsan, sormadın ama hadi sen sormadan mikrofon avantajımı kullanıp söyleyeyim. Bence solistler de gayet iyi. Ben de Ayhan gibi düşünüyorum.
Şimdi şöyle bir cevap vermem lazım. Tufan Aydoğan ne demiş biliyor musun? Hı. Kendisi de yapılan bir söyleşide. Hı hı. Yani bu son çıkan albümle ilgili, eski albümle ilgili. Hı hı. Demiş ki biz o zaman hakikaten bilerek, hı hı, dinleyerek, öğrenerek, isteyerek ve severek bir müzik yapmıştık. Hı hı. Şimdi bütün bunların hepsini bu müzikte görüyoruz. Ama işte bir takım hiçbir insan, hiçbir müzik grubu ya da herhangi biri eleştiriden kaçamaz. Eleştiri senin çoğu zaman dediğin zaman da çok olumlu da bir şeydir. Şöyle bir genel kanı var, ben katılmıyorum, ben de aynı fikirdeyim seninle. Hı hı. Yani müzikal altyapının, enstrüman hakimiyetin inanılmaz olduğunu, zaten bu yüzden bu kadar dikkat çektiğini, ama solistleri için, solistler, hı hı, değişiyor zaman zaman, aynı şeyler söylenemeyeceği falan yazılmış. Hı hı. Bunu burada söylemenin pek bir iş sakıncası olduğuna inanmıyorum. Çünkü en azından biz kendi fikrimizi burada, tabii, beyan edebiliriz. Tabii. Biz hiç de öyle bulmadık.
Tabii.
Ve çok başarılı bulduk. Dediğim gibi...
Hatta Ayhan ne dedi? Ersen'i çağrıştırıyor dedi.
Ersen de çok ünlüdür. Ayhan abi de ciddi bir kulak anladığım kadarıyla. Evet, zaman zaman onu, o tınıyı alabiliyoruz. Ama gerçekten çok farklı bir şey. Dediğim gibi grup doğuş aslında şunu yapmış.
Ben diyorum ki Ayhan bizlerden geç, sen Ayhan abi diyorsun, Ayhan'ı kızdırıyorsun. Yayını şimdi cert diye kapatacak, ne yapacaksın?
Bazen Ayhan bizi kızdıracak, bazen biz onu. Şimdi grup doğuşun yaptığı asıl şey şu, yani bir de bizden dinleyin.
Bu arada Eda da kızdı, hiç bana sormuyorlar grup hakkında diye. Sen Eda yazabilirsin buraya fikrini, okuyacağım yayın bitmeden.
İşte dediğim gibi bütün hepsini severek, bilerek, isteyerek, araştırarak, öğrenerek yaptıklarını yani çok net algılıyoruz ve şey de mesela o eleştiriler içerisinde enstrüman hakimiyetinin çok yüksek olduğu da çok belli. Hı. Gerçekten şarkılar aynı ama neredeyse ciddi anlamda müzikal altyapıları kimlik değiştirmiş. Hı hı. Tamamen kendi yorumları, yani işte biraz önce de söyledim, bir daha tekrarlayayım. Yani Anadolu Pop'u bir de bizden dinleyin, tamamen farklı bir şey ortaya sunuyoruz, çok net koymuşlar burada. Hı. Zaten 8 parça var. Buradan hemen söyleyelim.
Hangileri onlar? Böyle hızlıca söyleme şansımız var mı?
Onu not almıştım, hemen söyleyeyim. Karadeniz Derlemesi var mesela. Hı-hı. Müthiş. Modern Oyun Havası var. Hı-hı. Ölüm Allah'ın Emri var. Adaletin...
Yine herhalde rahmetli Barış Manço'dan.
Hı-hı. Evet, Adaletin Bu Mu Dünya var Selda'dan. Ağlasa Anamalları biraz önce dinledik. Gülme Ha Gülme'yi ve İntizar var. Hı-hı. İntizar da son derece romantik bir
sakın
şarkıdır.
Sakın bir ses söyleme, yüzüme, aynen, bakma sesi.
İşte dediğim gibi dönemde ne varsa... Bir de bizden dinleyin. Zaten biraz yani program genelinde söyleyeyim ya, bir sahne grubuydu diye. Diyelim ki sahne aldılar. Dönemin bütün parçalarını kendilerince yorumluyorlar. Ama özellikle Anadolu Pop'a yönelmişler. Hı. Ve gerçekten o ara geçiş soloları, işte Ork'la yaratılan harika, hı, şeyler, tınılar. Yani Tufan Aydoğan'ın gerçekten ciddi bir müzisyen olduğunu gösteriyor. Son dönemde de yine bazı beyanatları var kendisinin.
Hı hı. Ne diyor?
Yani grup üyeleri şu anda neler yapıyor? Bu tür bir çalışmanın yeniden yayınlanması ile ilgili neler düşündüğü sonucu. Diyor ki çok şaşırdım. Hı hı. Bir taraftan da çok sevindim. Ama geçmişe dönüp baktığımda da şunu aklıma da getirmeden de duramadım. Neler çektik? Çok zorlandık. Çünkü başka bir dünyadaydık. Kendi memleketimizden, hı hı, uzaktaydık.
Hı hı. Aslında işte 11. Peron programını biz biraz da bunun içinde yapıyoruz. Neler çekildiğini yeni kuşakların, arkadan gelen 3. 4. artık kuşakların unutmaması gerektiğini vurgulamak için de yapıyoruz.
Tarihin bilinmesi hakikaten her zaman söylenir, son derece önemli. Yeniden gençlerin böyle şeyleri keşfetmesinden dolayı çok mutlu olduğunu, bunu 67-68 yaşında da olsa bu keyfi yaşamanın bahtiyarlığından bahsetmiş uzun.
Şimdi değerli Eda da yorumunu yazmış. Grup için bir yorumum yok. Sadece Barış Manço'yu sevdiğim için şarkısı benim için nostaljik demiş.
Şimdi Barış Manço tabii başka bir otorite, başka, hı, bir, hı, şey. Eda Hanım'ın da tabii ki söylediklerine saygı duyuyoruz.
Eda biraz şey, hani notu kıt öğretmenler gibi. İnşallah 11. Peron için iyi fikirleri vardır.
Yani bu program değişik oldu. Bak Murat abi Ayhan'dan ve Eda Hanım'dan.
Tabii her zaman. Bu bir ekip programı,
evet,
ve hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Arada böyle küçük takılmalar yapıyoruz.
Hatırlamalar
keyifli. Bunun çünkü tabii dinleyici, izleyici nezdinde de bir karşılığı var. Yani biz burada didaktik tık tık tık bir şeyler yapmıyoruz. Yani gayet doğallığımızla yaşanan süreci aktarmaya çalışıyoruz. Zaman da işini yapıyor bu arada. Takır takır 14.30
oldu. Hiç aksatmaz zaten.
Evet, hiç aksatmaz. Bizim veda vaktimiz geldi. 11. Peron'a yanaştık. Sevgili dinleyiciler, 11. Peron'un hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, programımızın danışmanı ve daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen, programın başında alıntılarla yine kulaklarını çıtlattığımız sevgili Gökhan Duman, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı ve mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. 11. Peron'dan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar,
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.